Beşinci dizin, sayfa 91. Gizli bir komite. Üçüncü bölüm. Üç komiteci gibi. Ankara'da eğitim müdürü benimle konuşmasını kısa kesti. Hocam sen şimdi git, ben seni daireler dağıldıktan sonra burada bekliyorum. Şimdilik eski arkadaşlarını da görmene lüzum yok. Akşam saat 6'yı geçe müdürün odasında buluştuk. Vali muavini de oradaydı. Aradan geçen birkaç aylık tatilden sonra tekrar buluşan mektep çocukları gibi karşılaştık. Hepimiz sevinçliydik. Hemen bir masanın etrafına oturduk. Ve pek çabuk kendi konumuza geçtik. Öyle ki az sonra sanki gizli bir toplantı yapan üç komiteci gibi bir takım sorunların içine dalmış gitmiştik. Keltepe imamının kendilerine naklettiğim sözleri çok hoşlarına gitmişti. Vali muavini ikide bir, şu sözleri bir daha tekrarlasana hocam diyordu. Tekrarlıyordum. Milletin dirliği düzelmedikçe, milletin dirliğine el atmadıkça, sen istersen Keltepe'de okul değil, Darül Fünun aç, ne çıkar? Sen köyün dirliğine el at oğlum, dirliğine bak. Söz buraya gelince başlarımız önümüze düşüyordu, dalıp gidiyorduk. Nihayet vali muavini sordu. Peki ne yapalım hocam? İş söze gelince biz aydınlar bütün düğümleri çözeriz. Ama gerçeğin karşısına hepimiz bu düğümleri görmemezliğe gelmekten başka ne yapabiliriz ki? Gizli komiteyi tehlikeli kararlara sürükleyecek zaman gelmişti. Hemen çantamı açtım. İçinden genişçe bir kağıt tabakası çıkarıp masanın üstüne serdim. Bu kağıdın üstüne kaba taslak haritamsı bir şey çizilmişti. Bu taslak üstünde önce Sakarya Vadisi'ni gösterdim. Sonra Keltepe'ye çıkan eğri büğrü yollar üzerinde kalemimi yürüttüm. Tam köye yaklaşınca koca sıtma bükü bataklığını onların önüne serdim. Sonra Karadere'nin tıkanmış kaybolmuş yatağını noktaladım. En sonra da Keltepe'nin toprak damları üstüne elimi bastım. Keltepe'yi çeviren sırtlar, geyikli yaylası, boğazdaki Frigya mağaraları, Ermiş'in mezarı, hatta sıtma bükü içinde üç gözelerle eski tapınak kalıntısı artık meydandaydı. İşte şimdi yapılacak iş önümüzde. Bu sıtma bükü burada durdukça Keltepe'de ister okul ister üniversite açalım nafile. Ama biz bu bataklığı akıtabilirsek sıtma biter. Sıtma bükü kurtulur. Yeniden keklik pınarı olur. En az 1000 dekara varan bereketli bir toprak kazanılır. Bizim Keltepe yalnız onu gereği gibi işlese ekmeksiz köy olmaktan çıkar, ekmekli köy olur. Sonra o kadar da değil. Bu bataklık düzünden Sakarya Vadisi'ne kadar dolana dolana inen hani şu kumlar çakıllarla kaybolmuş vadi de var. Bugün sellerin molozların keyfine terk olunmuş. Ama yarın? Önce yerin bir planı çıkarılmalıdır. Sonra şu karanlık derenin ağzını yarıp bataklığın da ana kanalı açılmalıdır. Daha sonra da yan kanallar. Hem bu bataklık yerli değil. Taban toprak yüze yakın. Bataklık sonradan peyda olmuş. Burası eski keklik pınarı çayırı. Şu Erbiş'in asasını vurup kışlığınız bu çimen zar olsun dediği yer. Hatta belki daha eski bir yerleşme merkezi. Yoksa yerli bir bataklık üç gözeler gibi billur sular vermez. Türkmen keklik gibiymiş. Bataklığa konmazmış. Hem daha önceleri var. Buraları tarih öncesinden beri insanların uygarlık yatağı. O mağaralar. Ya o işlenmiş mermer taşı? Kim bilir üç gözelerin tümseyinin altına nasıl sırlar saklıdır? Biz 4000 yıllık uygarlık yolculuğunun en beceriksiz, en tükenmiş yolcuları biz mi olacağız? Ben ilk mektep törenlerinde şiir okuyan bir öğrenci gibi coşmuştum. Bıraksalar daha kim bilir ne masalları okuyacaktım fakat vali muavini elini haritaya koydu. Anlaşıldı hocam, sen hem dersini almışsın hem kafana bir şeyler koymuşsun. Eğer her ilkokul hocası köylerden buraya senin gibi dönerse müdür beyle bana kağıdı kalemi toplayıp sığınacak bir barınak aramaktan başka iş kalmayacak. Şimdi işe gelelim. Geç vakitlere kadar konuştuk, vakit ilerledi. Evlerimize gidelim, yemeklerimizi yiyelim gibi düşünceler nedense kimsenin aklına gelmedi. Konuşmalarımız bitip de daireden ayrılırken hepimiz bu odaya kapandığımız andan daha dinçtik. Başlarımız yukarıda kararlı adımlarla yürüyorduk. Ankara'da bana kalan son 2 günü yalnız bizimkilerle geçirdim. Eşim, çocuklar, torunlar, damat, gelin beni sarmışlardı. Yalnız bizim Semra, Keltepe'deki Semra'yı biraz kıskanır gibi oldu. Ama onu da kandırdım. Hem de bizim köy için uydurduğum yalanlara hepsi inanmışlardı. Dereleri, ormanları, çiçekli yamaçlarıyla onların hayalinde Keltepe bir cennet halinde canlanıyordu. Zaten köyün adını da sakladım. Onlara bizim köyü Keklik Pınarı diye adlandırdım. Çocuklarla aramızda köy için bir de şarkı düzmüştük. Keklik pınarı, keklik pınarı, çiçekleri kırmızı, kuşları sarı. Torunlar bu şarkıyla sıçrayıp duruyorlardı, bana durmadan sualler soruyorlardı. Öyle ki anlattıklarıma neredeyse ben de inanmaya başladım. Bir Sakarya Vadisi vardı ki, sonra o billur gözeler, hele o Frigya mağaraları, yayla yolunda pınarlar, ahlatlar, yaman gülleri, hele çayırlar, çimenler. Yarabbi, meğer ben ne usta bir yalancıymışım. Köye neredeyse bir deve yükü eşya ile döndüm. Eşim bana kışlık giyecekler hazırlamıştı. Gelinin, damadın hediyeleri de başka. Kışın Keltepe'nin çamuru için bir çift çizme edindim. Sonra Ankaralı Semra'dan Keklikpınarlı Semra'ya bir yığın oyuncak geliyordu. Sarı Çavuş'ta Sığırtmaş Musa'ya da birer lastik çizme aldım. Saman Pazarlı Hafız'a saman pazarından bir şeyler bulayım diye dolaşırken onu Keltepe'ye sürgüne gönderen hancıya da uğradım. Hoş, rahat ve şişman bir hancıydı. Bana Hafız'a bir sedefli tavla götürürsen her şeyden çok makbule geçer diye takıldı. Ama ben Hafız'a orta mekteplerde okunan bir tarih bir de coğrafya kitabı seçtim. Sonra gözüme çarpan başka bir kitabı da sardırdım. En son hediyem de Hacı Bayram'a çıkan yoldaki kitapçılardan bizim köyün imamı için bir Türkçe Kur'an almak oldu. Beylikköprü'den kiraladığım bir kağanıyla köye vardığım zaman hava kararıyordu. Benim ilk defa Keltepe'ye gelişim de bu saatlere rastlamıştı. Ama bu sefer ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Köye girişim bir mesele haline aldı. Önce bizim köyün çocukları geldiğimi nasıl haber aldılarsa her taraftan koşuştular. Onlara genç ihtiyar başkaları da katıldı. Sarı Çavuş bu törene geç kalmaktan özür diledi. Fakat köyün acele işleriyle de uğraşıyormuş gibi telaşla odaya daldı. Odanın içi düğün evine döndü. Kimi elimi öpüyor, kimi utancından karşıdan sırıtıp duruyordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ben asıl şimdi evimdeymişim gibi rahattım. Sanki Hafızlar, Sarı Çavuşlar, Sığırtmaç Musalar, Aliler, Veliler benim kardeşlerimmiş. Sanki bütün bu öğrenci kafilesi benim çocuklarımmış. Sanki 40 yıldır yerim yurdum bu Keltepe okulun odasıymış gibi kendimi kendi çevremde sayıyordum. Çocukları evlerine savdıktan sonra da bu sefer daha başka köylüler sükun ettiler. Muhtarla İsfendiyar'ı sandalyelere oturttuk. Geriye kalanların kimi halıya, kilime ilişti, kimi de şöylece duvar boyunca döşemelere çöktüler. Bana ilk çatan gene muhtar oldu. Efendi, bizi evimizden barkımızdan ettin. Bu 40 yıllık imamı da kandırdın, aldın eline. Bize dur otur komadın. Sen buradan gidince saldı bizi Sivrihisar yollarına. Artık yalvar yakar elin yabanilerine. Şimdi senin anlayacağın meseleme şu. Sivrihisar köylerinde 150 kabak soyması bulduk. Şu senin başımıza dert ettiğin yıkılası mektebin çatısı mı çatılacakmış, çatısı mı yıkılacakmış? Artık ne halin varsa gör. Ama bizden bu kadar. Zaten gittik gideceğimiz kadar güllenin altına. Şaşılacak şey. Demek Keltepe okulunun çatısı da olacaktı. Muhtar anlatırken memnundu, gözleri parlıyordu. Ben beyaz badanalı, kırmızı kiremitli bacalarından dumanlar tüten, söğütlükler, çiçeklikler içinde pırıl pırıl bir mektebin hayaline dalmış gitmiştim. Beni bu dalgınlıktan uyandıran gene muhtarın gürlemeleri oldu. Kavak soymalarının sahipleri diyesiler ki bu sene vakit geçti ama gelecek yıl harman kalkınca Keltepe bize 20 çuval zahire verecek. Hem biz seni tanırız diyorlar. Hele soymalar gelsin bakalım, onlar da Keltepe milletinden zor alırlar haklarını, gün ola eyyam ola. Muhtar büyük bir iş başarmış olmanın coşkun gururu içindeydi. Köylüler bu kadar önemli bir haberin altında ezilmiş gibi başlarını önlerine eğmişlerdi. Yalnız İsfendiyar gülümsüyordu. Bir dolandırıcılıkla ben yaptım efendi. Polatlı pazarında hesapsız oğlunu kandırdım. 3 sandık çivi verdi, bakalım nasıl ödeşeceğiz. Sandıkları Sarı Çavuş sırtına taşıdı. Bu sefer de ben kendime hakim olamadım. Demek ki dışarıya 3 sandık çivi getirilmişti. Hemen dışarı fırladım. Sarı Çavuş işini bitiriyordu. Biraz sonra 3 sandık çivi hepimizin en aziz konuğuymuş gibi odanın bir köşesinde itibarla kuruluyordu. Kısacası haberler güzeldi, önemliydi. Ben bu toprak dama bir çatıyı daima düşünmüştüm. Ama bu uzak hayalden köylülere bahsedebilecek kadar cesur olamadım. İmam benden cesurmuş, iş şimdi kaldı kiremitlere. Atın yarısıyla iki nalı bulmuştuk. İş kalmıştı atın öbür yarısıyla diğer iki nalı. Bir de bu anlaşılıyordu ki bu Sivrihisar'daki kavak soymaları oradan buraya bizim kağnılarla taşınamaz. Bu olacak iş değil, ben işi uzatmadım. Hele ötesi için Allah kerim diyerek bahsi kapattım. Ama ondan sonra da sözler dönüp dolaşıp hep ağaç, kavak bahsine geliyordu. Bir aralık muhtarın yanında oturan Mustafa Geyikli'nin soyadı beni düşündürdü. Sordum, anlattı. Senin gezdiğin mağaraların ilerisine Geyikli derler. Dedemin gençliğinde Geyikli'de meşeler varmış ki 3 adam kucaklayamazmış. O meşelerin yanında bizim ağılımız varmış. Geyikler ağıla kadar inerlermiş. Çayırın, çiçeğin hesabı mı varmış Geyikli'de? Ya şimdi? İşte gördün ya, Sivrihisar milletinden mektebin damını örtelim diye 150 kavak soyması dilendik. Meşeden ormandan geçtik ya, bizim köyün bütün merasında yerden 3 karış kalkan çalı çırpı bile bulunmaz. Ertesi gün hediyeleri dağıttım. Semra'nın oyuncaklarını öbür kızlara da taksim ettim. Kardına basınca ses veren lastik bir kaz, biraz kurunca yürüyen bir tank gibi şeyler birer mucize şaşkınlığı uyandırdı. Ama Semra kocaman lastik bir bebeği kimseye vermedi. Kucakladığı gibi fırladı gitti. İmam Efendi Türkçe Kur'an'a çok sevindi. Beni de kolay bırakmadı. Ona vali muavininin eğitim müdürünün selamlarını, muhabbetlerini söylerken duruldu. Gözleri nemlendi. Allah tuttuğunuzu iyi getirsin efendi. Sonra coştu. Bu milletin kökü Anadolu'daydı oğul. Ama dedelerimiz asıl Anadolu'yu kırdırdı kuruttu. Yemen dedi, Havran dedi, Arnavutluk dedi, aldı götürdü bitirdi. Yerine de bir şey koymadılar. Yalnız ben bu ömrümde 4 defa seferberlik gördüm. Ayrıca hesapsız isyanlar için asker toplayıp gönderdim. Şimdi geçti sizin elinize ilikleri kurumuş, toprağa keleşleşmiş bir Anadolu. Allah taksiratlarını affetsin ama bakalım babalarımızın günahlarının kefaretini nasıl ödeyeceksiniz? Evden ayrılırken mektebin çatısı için teşekkür etmek istedim. Beni söyletmedi, kapıdan imamın eşi uğurladı. Efendi sıkılma, yıkanacak, yuğunacak neyin varsa gönder. Börekten, neyden de canın istediği olur. Bizim yardımcımız çoktur, ne yapar eder iletir göndeririz. Teşekkür ettim ama o işleri hafız ne edip edip halletmişti. Odama giderken sarı çavuşu Sırtmaç Musa'yı gördüm. Ayaklarında lastik çizmeleriyle başları yukarıda, Osterlich'te bir Napolyon gururuyla ilerliyorlardı. Öyle ki yakınlarından geçtiğim halde başlarını indirip beni bile görmediler. Kırık kiremitler. Kasaba pazarına inince ilk uğradığım yer toprak mahsulleri ofisi oldu. Ofis şubesinin başındaki zatı ilk ziyaretimde tanımıştım. Bana yakınlık gösterdi, ikramda bulundu. Hemen işe giriştim. Müdür bey, sizin avlunun bir köşesinde istiflenmiş eski kiremit yığını var. Müdür belki benim de her gün biraz daha genişleyen Polatlı'nın bir köşesinde bir gece konducu kurmaya giriştiğimi düşündü. Ama bunu sormadan cevap verdi. Bu silolar, bu binalar kurulmadan evvel burada geçici bir takım yapılar, ambarlar varmış. Yeni tesisler kurulunca bunlar yıkılmış. Artan kırık dökük kiremitleri de avlunun bir köşesine istiflemişler. Ama avluda manevra yapan kamyonlar bunların kalanlarını da kuşa benzetir durur. Ben cevabımı almıştım, müdür devam etti. Bir aralık bunları satmayı düşündük ama bizde satmak almaktan zordur. Her gelen müfettiş bir şeyler söyler, kaldırın bunları buradan diye. Hakları da var. Hele bir gün deli şoförlerden biri bindirirse kamyonu bunların üzerine, artık git ver hesabını, yazıp çizmesi yıllarca sürer. Müdür bey, hemen ciddi bir teklifte bulundum. Müdür bey, acaba bu dediğiniz hemen bugünlerde olamaz mı? Yani acaba bir hayır sahibi şoför bulsak, kamyonunu şu kiremitlere bindirmiş olsa, siz de enkaz diye kalanı satışa çıkarmış olsanız... Müdür önce pek bir şey anlamadı. Belki şakamı da soğuk buldu. Ama sonra işi anlatınca güldü. Hele ona 3 sandık çivimizle 150 kabak soymamız da olduğunu anlatınca aklı yattı. Kiremitleri kamyona çiğnetemeyiz ama satılığa çıkarırsak da siz alamazsınız. 40 tane talip çıkar. Sen hele kaymakamı gör. Bakalım ne marifet çıkarırız. Daha doğrusu dur, kaymakamı evvela ben göreyim. Çünkü yeni kaymakam da senin gibi sivri akıllının biri. Sen kiremitleri kamyona çiğnetelim dedin. O kalkar içine bomba atmaya. Polat diye bir deli kaymakamın gelişine çok sevindim. Bu kaymakam benim elimden kim bilir neler çekecekti. Biraz sonra beni çarşıda yakalayıp kaymakamın huzuruna götürdüler. Baktım ki eğitim memuru da orada, beni kaymakamla tanıştırdı. Yeni kaymakam gerçekten eskisi gibi değildi. Genç, kabına sığmaz bir hali vardı. Bize evvela yeni hükümetin muazzam kalkınma işlerinden, yollardan, barajlardan, fabrikalardan söz açtı. Dinledik. İş sonunda şu bizim önemsiz kiremit işine geldi. Bu işin nasıl olduğunu, nice yollardan geçtiğini anlatmayacağım. Şu neticeyi söyleyeyim ki, 2 gün sonra bana ofis avlusundaki hurda kiremitlerin 100 lira bedelle Keltepe Mektebi için bizim köye satıldığını bildirdiler. Keltepe köyü bu 100 lirayı şimdilik makbuz verip mahsul zamanda ofise buğdayla ödeyecekti. Ama ben kalkınmacı kaymakamın yakasını bu kadarla bırakmadım. Onun bize verdiği nutuklar arasında bir nokta çok dikkatimi çekmişti. Ertesi hafta gene Polatlı'ya indim. Kaymakamı ziyaretimde münasip vaktini bulup hemen çullandım. Kaymakam beyefendi, nedir bu Sakarya projesi? Doğrusu geçen haftadan beri kafamı meşgul ediyor. Kaymakamın gözleri parladı. Milletin geleceği, memleketin kalkınması, hamleler, projeler ve hepimizi bekleyen görevler üzerinde kesin, canlı cümlelerle ateşli bir demece girdi. Bunları anlatırken yüzü canlanıyor, gözleri parlıyordu. Orta boylu, tıknazca, açık mavi gözlü, kumral bir zattı. Belli ki gözü ilerideydi. Her cümlenin içinde Ankara'daki dostlarının, koruyucularının isimleri geçiyordu. Sonra bir yerlere telefon etti, birilerini çağırdı. Aradan çok geçmeden koltuklarının altına dosyalarla gelen 2 gençle birlikte hepimiz büyük bir masanın etrafına dizildik. Ortaya serilen haritaların üzerine bir kurmay heyeti gibi eğildik. Büyük işlere karışan, büyük sorunlarla karşılaşan insanların dalgın, düşünceli hallerini takındık. Açık yakalı spor gömleği üzerine keten bir iş ceketi geçirmiş, güneş yanığı genç bir mühendis, ortaya serilen haritaların üstünde işaretler yaparak geniş el hareketleriyle anlatıyordu. İşte burası Sakarya Nehri'nin ıslah edilecek yerleri. Birkaç kısma bölündü. Bizim ıslah bölgemiz güneyde Ankara-Eskişehir yolundan, kuzeyde Porsuk Çayı'nın Sakarya'ya kavşak noktasına kadardır. Bu bölgede nehrin yatağı yarılacaktır. Kıvrıntılar kalkacaktır. Sakarya yeni, düz, temizlenmiş yatağına yerleşecektir. Taşmadan, yayılmadan tertemiz akacaktır. Yavaş yavaş etrafındaki durgun bataklık sularını çekecektir. Bütün vadi boyunca altın değerinde bir toprak kazanılacaktır. Ondan sonra görün siz bu sıtmalı vadideki sıtmalı köylerin halini. Bunların yalnız pancar ekiminden kazanacakları para bizim buraya dökeceğimiz masrafı birkaç yılda çıkarır. Pancar ekimi bu kadar önemli mi? Ne diyorsun bayım? Pancar altındır. Siz bir köylü olsanız ve sizin köye pancar girse karın oldunuz gitti. Sonra sözlerini şöyle tamamladı. İçinizde avcı olan var mı? Yok. Öyleyse geçmiş olsun. Çünkü içinizde avcı olsaydı benim anlattıklarımı dinledikten sonra belki bu haritaları parçalamaya kalkardı. Çünkü bu bataklıklar Ankara'nın en zengin av alanıdır. Sakarya uslu uslu yatağına girince buralarda ne ördek ne kaz ne de yaban domuzu kalır. Ama birkaç yıl içinde Sakarya boylarında toprak bereketten öyle kudurur ki beyaz badanalı köylerde cins cins kümes hayvanları, cins kazlar, ördekler, malta keçileri, sığırlar Ankara'yı gırtlağına kadar doyurur. Ben bu Sakarya Vadisi'nin cennet geleceğini şimdiden görür gibiyim. Bu çocuk yaşta denecek mühendis bunları anlatırken ben onun sere serpe hareketlerini, bozkır güneşinin sıhhatli bir esmerlik verdiği yüzünün inançlı ifadesini, gözlerindeki mağrur pırıltıyı seyrediyordum. Bu delikanlı başka bir kuşaktandı, başka bir dil konuşuyordu. Ama belki de farkına varmadan bu yeni kuşağın hamurunu da biz yoğurmuş olabilirdik. O konuşurken ben bizim köydeki yatalak imamın şu sözlerini düşünüyordum. Anadolu bu devletin temeliydi oğul, sizden evvel gelenler asıl bu temeli kuruttular. Haydi biz kendimizi saymayalım, biz harpler, ihtilaller içinde savrulmuş, erimiş bir kuşağız. Ama bugün burada konuşan çocuk ve onun bütün yurt yüzüne serpilmiş benzerleri, kendilerinden öncelerin günahlarının kefaretini ne güzel ödüyorlardı. Kaymakamın odasından çıkarken çok şeyler öğrenmiştim. Demek bizim Sakarya bataklığı artık yolcuydu, içimden darısı sıtma bükünün başına diyordum. Hükümetin binasından çıkıp da Polatlı Çarşısı'na daldığım zaman hayalimde baş döndürücü şeyler canlanıyordu. İçimden kendi kendime konuşuyordum. Haydi bakalım sıtma bükü, bir gün senin vaden de gelecek, senin de bağrın yarılacak. Bataklığın, sulu çorağın yerine altın değerinde bereketli topraklar alacak. Bu topraklar üstünde pancar tarlaları, karabostan, sebze bahçeleri, meyvelikler fışkıracak. Karanlık dere yeniden yatağını bulacak. Kavakların, kara ağaçların, diş budakların gölgesinde koyun, kuzu sürüleri serinleyecek. Bataklığın yok olup da senin kara bağrını bir baştan bir başa tertemiz kanallar sarınca bunların bakımlı yataklarından pırıl pırıl billur sular akacak. Yer yer beyaz badanalı kırmızı kiremitli evciklerin damları, çardakları, menekşe gülleriyle sarmaşıklarla donanacak. Muntazam kümeslerde ehli kazlar, cins ördekler, beyaz leghorn, altın sarısı, New Hampshire tavukları, küme küme kafesleri dolduracaklar. Ya o salkım söğütlerin gölgelerine bağlı malta keçileri, her biri bir inek kadar süt veren mübarek hayvanlar. Peki ama o perişan köy ne olacak? O dağınık, o kasvetli keltepe, o mendebur ekmeksiz köy. Ya ben? Ya benim bu cennette geçecek son günlerim? Mesela şu üç gözelerin mermer havuzları yanındaki tümseyin üzerinde tek katlı badanalı küçük bir evcik. Salkım söğütlerin gölgelediği güllerin üzüm asmalarını süslediği mini mini bir köy evi. Mermer havuzlara, cennet bahçelere bakan bir teras. Bu terasta basit masalar, hasır sandalyeler bulunacak. Hem artık Ankara'daki ev halkını da aldatmak yok. Onlar da yollara düşüp keklik pınarına gelince görecekler ki, bir ihtiyar koltuğuna gömülmüş tatlı bir bahar güneşinin ışıl ışıl aydınlattığı bu cennet alemin karşısında. Tam bu andaydı ki biri kolumdan çekti. Hocam gene daldın, etrafının farkında değilsin. Yanında olmasaydım seni çoktan otomobiller, kamyonlar çiğnerdi. Yahut da mağazaların, dükkanların vitrinlerine toslardın. Bunu söyleyen eğitim memuruydu. Halbuki ben onun yanımda olduğunu, kaymakamın odasından birlikte çıktığımızı, kasabanın çarşısına yan yana yürüdüğümüzü çoktan unutmuştum. Polatlı'da çok işler hallettim. Önce kaymakamın odasına bize Sakarya projesini anlatıp, Sakarya Vadisi'nin geleceğini tasvir eden delikanlılar kafese girdiler. Dairelerine gittim. Beni güler yüzle karşıladılar ve hemen sordular. Hocam eskiden bayındırlık işlerinde çalıştın mı? Yok, çalışmadım. Garip şey. İlk defa dinlediğim için olacak ama şimdi benim derdim başka. Onları pek fazla ürkütmemek için evvela toprak ofisi avlusundaki kiremitlerden bahsettim. Bunlar köye taşınmalıydı. Bu işi basit gördüler ama ardından yüzümü kızarttım. Sivrihisar taraflarındaki kavak soymalarını ortaya atınca beklemediğim bir şey oldu. Oraları bizim etüt sahalarımız. Hemen her gün kamyonlar gider gelir. Sen bize muhtarı gönder. Kaymakamın da kulağına şöylece çıtlat. Bir haber olsun. Sonra çekinme hoca. Hepimiz başkaları için çalışıyoruz. Bu başkaları da halk. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Ben çocukları dinlerken vaktiyle Orta Anadolu'da bir devlet çiftliğinden her gün iş için şehre inen çiftlik vasıtasına, kasaba mektebine giden çiftlik çocuklarını da bindirdiği için mahkemeye verilen bir çiftlik müdürünün hikayesini hatırladım. Bu büyük bir suç sayılmıştı. Hepimiz onu teselliye çalışıyorduk ama müdür üzgün değildi. Üzülme hocam, buna benzer tam 62 davadan mahkemeye gittim. İşlerinde en önemlisi şu, çiftliğe gelen bir yabancı heyete bir yemek vermişim. Ben de sofraya oturmuşum. Bir müfettiş el koydu, mahkemedeyiz. Ama mahkemeye verdiğim fotoğrafa göre masanın başında oturan bu müfettişin bağlı olduğu bakandı. Evet, yarın bu çocukları da mahkemeye verebilirlerdi. Keltepe okuluna kiremit soyma taşıttılar diye. Polatlı'dan dönerken önce kaymakamla vedalaştım, sonra hep dostları gezdim. Süleyman hesapsızın eline aldığım son maaşı olduğu gibi teslim ettim. Ama mübarek adam parayı olduğu gibi önüme itti. Sonra da bana bir takım paketler hazırladı. Dur hele hoca, acele etme. Senin maaşın üstüne tüm oturmak için vakit var. Şimdi sen daha yerleşmedin sayılır. Sonra da beni aldı, bir aşçı dükkanına götürdü. Düşünüyorum, insanlar mı çok iyi? Yoksa şimdiye kadar ben mi onları tanımıyordum? Polatlı'dan döndüğüm günün gecesini rahat geçirdim. Görünüşe göre köyde işlerimiz biraz artacaktı. Kaymakam her ayın ilk haftası köye bir doktor gönderecekti. Evvela sıtmalıların durumunu ele alacaktı. Köyde küçük bir ilaç sandığı kurulacaktı. Kinin yaralar için merhemler, ilk yardım malzemesi bu sandıkta saklanacaktı. Bunlar bize Polatlı Sağlık Müdürlüğü'nden verilecekti. Bu sandığın işleriyle hafızı görevlendirecektim. Her ay doktor gelince karşılar, yanına bekçiyi alır, kapı kapı dolaşırlardı. Her evin sağlık fişini de işlerdi. Vaktiyle bir hikayecimizin köylere gönderilen kininleri, belki hükümet bir gün parasını ister diye köylülerin sakladıklarını, kullanmadıklarını anlatan bir hikayesini okumuştum. Şimdi o günlerden oldukça uzaktık. İşlerin fişler üstüne takibi, devamlı muayene ve tahlillere herhalde kolaylaştıracaktı. Sonra bu günlerde su işlerinin kamyonları bizim kiremitlerle söğüt soymalarını da getirmeliydi. Onun için de muhtarla İsvendiyar kasabaya gitmeliydiler. Soymalarla kiremitler gelince bakalım ne yapacaktık. Asıl sorun mektepteydi. Ertesi gün sınıfta esaslı bir yoklama yapmaya karar verdim. Bir de köyün yaşlı çocukları ve gençleri için açılacak okuma yazma kursu işi vardı. Bu büyük, yorucu, belki de biraz şüpheli bir işti. Bakalım başarabilecek miydik? Kurs 6 aylık olacaktı. Yetişkin bir insanın 6 ayda az çok okuyup yazmayı, 4 hesap işlemini, askerlikte işe yarayacak ilkel bilgileri öğrenebileceklerini biliyordum. Ertesi sabah sınıfa girince kendimi çoktan beri duymadığım bir ferahlık içinde buldum. Çocuklar beni sevinçle karşıladılar. Önce hafızın bir işaretiyle birden ayağa kalktılar, sonra da oturmadılar. Hep bir ağızdan "Hoş geldiniz öğretmenimiz!" diye bağırıştılar. Bunu beklemiyordum, çok şaşırdım. Hepsi de o kadar canlı, o kadar dimdik, hepsinin de yüzleri o kadar güleç, gözleri o kadar ışıl ışıldı ki kendimi tutamadım, gözlerim doldu. Neredeyse bütün şu son ayların birikmiş, dışarıya vurulamamış acılarını, yalnızlıklarını, iç dolgunluklarını bir sevinç seli halinde gözyaşlarımla çocukların önüne serecektim. Zaten onlara ne söyleyeceğimi, ne cevap vereceğimi de bilemedim. Fakat hafız anlayışlı davrandı. Hemen bir işaretle onları yerine oturttu. Ben kimisine gülümsedim, kimisine okşadım. Gülmekle ağlamak arasında duygularla hepsini sardım. Şimdi sınıfta 43 öğrencimiz olmuştu. Dershane tıklım tıklım görünüyordu. Ama her yer temiz, her şey yerindeydi. O günkü yoklamalarım benim cesaretimi arttırdı. Evvela sınıfta anormal çocuk yoktu. Aldığım sonuçlara göre çocukları 3 gruba ayırabilirdik. Birinci gruba giren çocukların zekaları ve kavrama kabiliyetleri ortanın üstündeydi. Bunların sayıları da az değildi. Semra bu grubun başında geliyordu. İkinci grup normal zekalı çocuklardı. Üçüncü grupla biraz fazla uğraşmak gerekecekti. Bunların ilgilerini uyandırmalıydık. Eğitim sanatının aslı da budur. Yoksa öğretim nihayet bir usul işidir. Öğretimde her çocuktan netice alınabilir. Kaldı ki hemen hepsinin kanında sıtma mikrobunun bulunmasına, göze çarpan bazı çelimsizliklere rağmen vücut yapıları ve refleksleri normaldi. Hele birinci grup daha şimdiden sade ve az kelimeli cümlecikleri yazabiliyordu. Mesela Semra tahtaya kalkıp "Babam Ankara'da top atar" cümlesini tam yazamadı. Ama "babam top atar" kelimelerini kolaycıkla çıkardı. İkinci grup biraz daha kararsızcaydı. Asıl üçüncü grupta bir aşağılık, bir gerilik duygusu yaratmamaya dikkat ettim. Bir öğrenciye bir defa aşağılık duygusu yerleşti mi, o öğrenci karşısında öğretim ve öğretmen yenilmiş demektir.
Bataklığın karşısında, sayfa 106.
O günlerde beni asıl şaşırtan başka bir öğrenciydi. Bu öğrenci saman pazarlı hafızdı. Ondaki değişiklikleri belli etmeden izliyordum. Ona bir okuma merakı gelmişti. Ankara'dan getirdiğim coğrafya kitabını cebinden düşürmüyordu. Hele bir gece odamdan ayrılıp cami altına giderken sınıftaki haritayı bana göstermek istemeyerek gizlice alıp götürdüğünü fark ettim. Ertesi sabah harita gene yerindeydi. Ben bu işi hiç fark etmemiş göründüm. Ama onun o gece ve cami altındaki odasında 5 numara lambanın ışığında coğrafyada yazılı isimleri, nehirleri, dağları bu haritada bulabilmek için nasıl didinmiş olacağını gözümde canlandırabiliyordum. Hafızı bir de kooperatifçilik merakı sarmıştı. Bana vakitli vakitsiz bir şeyler soruyor, bir şeyler öğrenmek istiyordu. Ama pek çabuk farkına vardım ki benim de kooperatifçilik bilgim hafızdan pek ileri değildi. Vaktiyle ilkokul hocası ve eğitim müfettişiyken öğrencilerin, öğretmenlerin önlerinde onları mektep kooperatiflerine, tasarruf kooperatiflerine teşvik etmek için ne kadar masallar anlatmıştım. Fakat bu sefer hafız bu basma kalıp tekerlemelerimi yutmadı. "Hocam gel şu kitabı birlikte karıştıralım" diye yakama yapıştı. Ama sarı çavuş diretti. "Bana deli hafız, hocaya teberleş olmasana. Bu adamı zaten bu keltepenin mahlukatı bütün gün yer durur. Bari geceleri yakasını bırakın yahu." Bu işi yatıştırdım. Hafızla ikimiz bir masanın başına geçip kooperatifçilik kitabını sökmeye çalışıyorduk. Böyle zamanlarda sarı çavuş bize kahve su taşırken başını iki tarafa sallar. Efendisinin de bu deliden farkın yokmuş diye söylenir dururdu. Bütün okuduklarımızı, tartıştıklarımızı da dalgın dalgın dinlerdi. Nitekim sonradan öğrendim ki bir sabah yatalak imamın evine koşmuş da yatmış. Efendi, bu senin Jön Türkler azıttı. Gece yarılarına kadar kapanıp kıkır kıkır bir şeyler okuyorlar. İnşallah bu köyün başına bir bela getirmezler. Ben bu gidişatı iyi görmüyorum. Köydeki işler sıkışmaya başladı. Sonbahar ilerliyordu. Bir gece imamın evinde toplandık. Muhtarın eline 100 liralık bir mazbata verildi. Polat diye inecek, önce toprak ofisine kiremitlerin ilerideki bedeli için köy namına bu senedi yatıracaktı. Sonra kaymakamı, eğitim memurunu, su işleri adamlarını görecekti. Sivrihisar'daki soymaların, Polatlı'daki kiremitlerin köye naklini sağlayacaktı. Bu kiremitlerle soymalar sanki bin bir gece masallarındaki altın hazineleri gibi benim her gece rüyalarımı süslüyordu. Gene o gece doktor geldikçe yapılacak muayeneler, hasta olsun olmasın bütün köylülerin bir defa doktor elinden geçmesi sorunu karara bağlandı. İlaç sandığını da mektebe yerleştirecektik. Bütün bu işlerin yöneticisi hafız olacaktı ama yanına ya muhtar ya da topal satılmış ağa katılacaktı. O geceden sonra muhtarın haline bir başkalık geldi. Milletin yükünü omuzlarına taşıyan, bir takım işler, kararlar içinde koşan, yorulan, önemli ve karlı bir insan hali takındı. Bu hal ona yakışıyordu da. İspendiyarı da artık yanından ayırmıyordu. Her işi onunla kararlaştırıyordu. Sarı çavuşu sığırtmaç Musa artık itiraz kabul etmez bir bölük kumandanı gibi sağa sola koşturuyordu. İşte o sıralarda ve tam muhtarla İspendiyarı Polatlı'ya yolcu ederken Ankara'dan bir konuk geldi. Ankara ili sıtma mücadelesinden fen memuru Behzat Ekinci, vali muavininin emriyle geldim. Yapılacak işi siz biliyor musunuz? Ne emredersiniz? Hayatımda hemen hiç kimseye esaslı hiçbir şey için emretmemişimdir ama işi kavradım. Ankara'da eğitim müdürünün odasında verdiğimiz gizli kararlar galiba artık yürürlüğe girecekti. Konuğu hoş karşıladık. O gece onu hafızın odasında misafir ettik. Gece şöyle böyle geçti. Asıl işi ertesi gün ve arazi üstünde konuşacaktık. Gece pek az uyuyabildim. Saldıracağı kaleye hücum planları düşünen bir uç kumandanı gibi yatağımda döndüm durdum. Sabah mektebi hafıza bıraktım. Biz fen memuru ile sıtma büküne yöneldik. Sarı çavuşu yanımıza aldık çünkü onun köye dalıp "Bre ümmeti Muhammed, Ankara'dan adamlar doldu. Bu keltebenin başına kim bilir neler gelecek" diye vaktinden evvel ortalığı karıştırması mümkündü. Önce bataklığın yakın kısımlarını gezdik. Sonra üç gözelere yürüdük. Bu gözelerin yanındaki tümseye çıktık. Oradan bakınca bütün keltepe bataklığı ayaklarımızın altına serilmişti. Fen memuruna anlattım. "Bey kardeş, bütün bu gördüğün bataklık sıtma büküdür. Bu köyün katilidir. Bataklığın alt ucunda ta Sakarya Vadisi'ne kadar saatlerce uzanan Kura Duri Yatağı'na karanlık dere derlermiş. Bataklığın alt başında derenin ağzı seller, molozlarla tıkanınca evvela keklik pınar sıtma bükü olmuş. Sonra da karanlık dere yatağı kumlarla, çakıllarla dolarak bütün bereketli topraklar örtülmüş. Şimdi bataklığın altından kaynayan sular, yağan yağışlar, dağlardan inen seller hep bu bataklığı besler. Bu bataklık yarılmalı, bu dere bir belli yatak için alınmalı ki hem bataklık kurusun hem topraklar kurtulsun. Yoksa bu köyün dağılışı yakındır." Fen memuru cevap vermedi. Etrafı uzun uzun taradı. Ben konuşmama devam ettim. "Eğer karanlık derenin yatağını yarabilirsek sular akıntı bulur. Bataklığın içinden bir kanal açılıp karanlık dereye bağlanırsa sıtma bükü kurtuldu demektir. Sonra bu ana kanala elbette ki birkaç yan kanal eklenecektir. O zaman hem sivrisinek ölür hem de en azından altın değerinde 1000 dekardan fazla toprak kazanılır." Fen memuru düşündü, taşındı, sonra konuştu. "Bu büyük iş hocam, çok büyük iş. Bizim müdürlüğün kaldıracağı iş değil, bir devlet işi. Sonra haydi derenin ağzını yardık diyelim ama bataklığa girince acaba altından ne çıkacak? Bataklık vardır yarasını deşince yalnız adamları, mandaları değil, ekskavatörleri, tarak dubalarını bile yutar. Ama karar benim değil, benim vazifem ölçmek biçmek, basit haritalar yapmak. Onu da ben birkaç günlük iş sanmıştım. Halbuki burada çok iş var hocam, beni bırakmazlar burada. Hem yalnız da yapılacak gibi değil." Hemen atıldım. "O tarafını bana bırak dostum, ben yazarım. Sana emir verirler sanırım. Köyde kalmaktan da korkma, seni misafir ederiz. Sen hemen işe başla. Adam arkadaş lazımsa çekinme söyle." Ben bunları nasıl, neye güvenerek söylüyordum bilmiyordum ama fen memuru sözlerimi yadırgamadı. Etrafı uzun uzun gözden geçirmeye devam etti. Sonra bana döndü. "Sen artık işine git hocam, bekçiyi bırak bana. Ben etrafı bir dolaşayım hele." Onlar bataklığa daldılar. Ben mektebe yöneldim. 5-10 dakika sonra arkamdan döneceklerini biliyordum. Fakat öyle olmadı. Onlar mektebe geldikleri zaman güneş neredeyse ufka inmek üzereydi. Sarı çavuş patladı. "Bu efleri nereden bulursun efendi? Ne dur bilirler ne dinlen. Eğer torbamda biraz bazlama olmasaydı ikimizin de açlıktan ölümümüzü bulurdunuz bu domuz bataklıkta." Sarı Çavuş'un gözlerinin içi gene bir iş yapmış, bir işe yaramış olmanın gururu ile yanıyordu. Ben asıl fen memuruna bakıyordum. Sessiz, terbiyeli fakat kararsız bir görünüşü vardı. Ama bu haliyle bile o benim gözümde sanki saldıracağı ejderhanın sırrını ve zayıf tarafını arayan bir mitolojik kahramanı gibi büyük, kudretli görünüyordu. Birkaç gün geçmeden fen memuru bizim köye kaynaştı, hali değişti. Saman pazarlı hafız onu öyle bir okuyup üflemişti ki, halbuki ilk görüşte bu memuru pek gözüm tutmamıştı. Bana aklı fikri hep Ankara'da gibi görünmüştü. Gerçi sıtma bir güne ilk çıkışımızdaki sözleri de dikkatimi çekmişti. Hani şu insanları, mandaları, makineleri yutan bataklıklar hakkındaki sözler. Evet, herhalde böyle bataklıklar da olsa gerekti. Ama bizim sıtma bükü herhalde o kadar huysuz olamazdı. Bu bizim bataklık koftu, dipsizdi, sonradan bozulmuş, azmış, iyi bir aile evladı gibi çevreyi haraca kesmişti. Şimdi ilk iş şu memurun çıkaracağı haritadaydı. Hele onu bir önümüze serelim. Bu işte galiba yürüyecekti. Memurun geldiğinin hemen ertesi günlerinde bir sabah Sarı Çavuş nefes nefese damladı. Hafız ortalarda yoktu. Sıtma bükünde mühendis çalışıyor efendi. Hafız herifin kuyruğuna takılmış. Oraya buraya kazıklar, kancalar çakıyorlar. Senin mühendisin önünde kocaman bir topçu dürbünü var. Hafız adamın etrafında ayağına diken batmış maymun gibi sıçrar durur. Şu kazığı şuraya, bu kazığı buraya çakacağım diye. Yarın da köyden bir manga adam istesi yerlermiş. Sarı Çavuş heyecanlıydı. Kendini gene büyük işler içinde görüyordu. Mühendis dediği bizim fen memuruydu. Topçu dürbünü dediği de onun ölçü, nivelmen aleti. Kazıklar da herhalde şakullerdi. Sarı Çavuş topçu dürbünü diye konuşurken onun bu işlerden yalnız ben anlarım gibilere gelen hali görülecek şeydi. Onu hemen cevaplandırdım. Sıtma bir günü boşlama Çavuş, sen oralarda olmazsan hepimizin eli ayağı dolaşır. Bak girdiniz artık bu işlere. Bir manga adam mı isterler, iki manga adam mı isterler? Katacaksın milletin önüne. O daha ben sözlerimi bitirmeden inledi. Sen gayrı oraları düşünme efendi, çıkarım evvelallah hepsinin altından. Sonra fırladı gitti. Giderken de kendisi başlarında olmazsa sıtma bükündekilerin bir şey başaramayacaklarını anlatan bir takım işaretler yapıyordu. Arada geçen üç günlük bir köy düğünü hikayesini saymazsak bataklıkta işler iyi yürüdü. Hafız dağ köylerinden birine düğüne davetliymiş. Fen memurunu da kandırmış. İki ata atladılar. Baktım hafıza eski günlerin çapkın uçarı hali gelmişti. Fen memuru da ona uygundu. Döndükleri zaman ikisi de ele avuca sığmaz, iki acar köy delikanlısı gibiydiler. İyi eğlendikleri belliydi. Daha köye yaklaşırken atları dört nala kaldırmışlar, köyün sokaklarından köye gelin alayı getiren efeler misali geçmişler. O sırada ben imamın evindeydim. Geldiklerinin haberini getiren Sarı Çavuş gürledi. Hoca efendi, bu seninkiler düpedüz hayta. Eşkıya basar gibi köye girilir mi yahu? Biz gülüyorduk, hele imam keyifliydi. Sen fen memuru cihetinden artık kaygılanma hocam. Anlaşılan hafız ona kancayı taktı. Bugün düğün, yarın dernek derken herif buraya 40 yıl bağlar. Hakikaten de öyle oluyordu. Sabahları köylüler daha alacakaranlıkta güz işleri için kırlara yayılırlarken bizim ekip sıtma büküne dalıyordu. Ama o günlerde öyle bir iş çıktı ki sıtma bükündeki işleri kendi başına bıraktık. Havalar serinliyordu. Biz de bir taraftan soymalar gelecek, kiremitler gelecek umuduyla mektebin toprak damını oldukça kürümüş, hafifletmiştik. Çatı üste binince duvara yük çökmesin diye ama gidenlerden haber yoktu. Çavuş bana takılmaya bile başlamıştı. Hele bir yağmur yağsın efendi, görelim bu damın altında. Sen kaçacak sıçan deliği bulur musun? Bu sözler beni gittikçe kuşkulandırmaya başladı. Ama bir gün olan oldu. Köyün alt başlarından bir kıyamettir koptu. Ben dershanede meşguldüm. Büyük uğultu mektebe doğru yaklaşıyordu. Evvela çocuklar huylandılar. Ben işi anladım, hemen dersi kestim. Haydi bakalım herkes evli evine. Sel gibi avluya taştılar ama kimse evine gitmedi. Birbirinden yüklü iki kamyon sağa sola yalpalar yaparak mektebe yaklaşıyordu. Geldiler durdular. Kiremit kamyonu öndeydi. Arkadaki dağ gibi kamyon söğüt soymaları yüklenmişti. Arka kamyondan ilk yere atlayan muhtar oldu. Yanında biri daha vardı. Kiremit kamyonundan da İsfendiyar'la başkaları indiler. Muhtarın hali görülecek şeydi. Çıktığı seferden yıllarca sonra dönen ama bütün Asya'nın ganimetini peşinde getiren muzaffer bir Roma generali gibi güya yorgun, gerçekte mağrur bir zafer edasıyla bize doğru geliyordu. Daha selam sabaha geçmeden etrafa emirler vermeye başladı. Şoförlere bir şeyler söylüyor, etrafta toplanan köylülere, çocuklara kumandalar veriyordu. Zaten onun bu emirlerine pek de hacet kalmadan sağdan soldan üşen millet soyma kamyonuna saldırmıştı bile. Öyle ki uzaktan bunları görüp de tabanı çatlarcasına koşan ve sanki bana sormadan bu herifler orada ne ederler der gibi hışımla yetişen Sarı Çavuş bile kafileye karıştı. Ağaç taşımaktan, ağaç istif etmekten başka bir şey yapamadı. Aradan çok geçmeden birbirinden uzun, birbirinden düzgün 150 kadar soyma avlunun bir tarafına dağ gibi yığıldı. Sonra sıra kiremit kamyonuna geldi. Önce kiremitlerin üstündeki çıtaları indirmeye başladılar. Muhtarın hali sual sorulacak gibi değildi. O bir meydan muharebesinin en hakim fakat en civcivli noktasında ordusunu idare eden bir kumandan gibi kendini işine vermişti. Sağa sola cevap verecek hali yoktu. Ben bu çıtaların nereden çıktığını merak ediyordum. Bu çıta işi birkaç gece uykularımı kaçırmıştı. Soymaları bulmuş, kiremitleri peylemiştik ama çıtasız kiremit döşenmezdi ki. Çıta demetleri kamyondan indirilip sıra sıra yığıldıktan sonra kiremitlere saldırıldı. Döşeme kiremitleri ayrı, mahyalar ayrı, avlunun bir kenarına istikkatle istif edilmeye başlandı. Görünüşe göre bunların sayısı benim tahminimden çoktu. Köyün hemen bütün erkekleri hatta çocuklar da işe koşuldu halde kiremit kamyonunun boşaltılması uzun sürdü. Öyle ki iş sona erdiği zaman hepimiz yorgunluktan bitmiştik. Üstümüz toz toprak içindeydi. İşte o zaman muhtar Lamıcım'ı söyletmeden hepimizi önüne kattı. Onun evine doğrulduk. Biz eve girerken ocağa asılı büyük bakraçtan taze tereyağlı bulgur pilavının kokuları buram buram etrafa yayılmıştı. Ortaya büyük bir sofra bezi serdiler. Kaşıklar, ekmekler dağıtıldı. Biz çevrelendik. Sarı Çavuş'la Sığırtmaç Musa etrafımızda hizmete daldılar. Biz sofranın etrafında askerlikle karavana başına çöken manga gibi halkalanmıştık. Pilav lengerleri geldi, herkes saldırdı. Ancak neden sonradır ki muhtarın çenesi çözüldü. Ev halkına bir şeyler bağırdıktan sonra çıkışma sırası bana geldi. Beni dilenci ettin efendi, seferberlikten beri amir yüzü görmediydim. Ama Polatlı Paşası mıdır nedir benim üstüme asker çekip gece yatağımdan kaldırdı. Yok Keltepe öğretmenine selamı varmış, Keltepe öğretmeninin gözlerinden öpermiş. Keltepe öğretmenini hoş tutmalıymış, mektebin çıtaları hazırmış. Artıklardan daha da çıta doğratabilirmiş. Yahu herif bir fincan kahve içirdi, bir vagon laf etti. Nasıl da kafese koyarsın bu adamları? Bu yaştan sonra paşa kumandası dinlenir mi hoca? Senin marifetlerin yanında benim Sivrihisar köylüsünü tongaya bastırışım hava. Doğrusu pes birader. Muhtar konuştukça sofra halkı gülmekten kırılıyordu. Ben de onlara katıldım. Ara yerde çıtaların hikayesini de anlamıştım. Demek ki şu mübarek albay. Fakat bizim çatı derdini ona kim ulaştırmış olurdu ki? Çatı atılıp kiremitler döşenip iş meydana çıktığı zaman yalnız mektebin değil köyün de rengi değişti. Şimdi Keltepe denilen toprak kalıntısının ortasında beyaz badanalı kırmızı kiremitli derli toplu temiz bir bina yüze gülüyordu. Çatı işine başlamadan önce Beylik Köprü'den Geredeli iki usta bulundu. Onların yanına hafızı kattık. Bir manga kadar da köy delikanlısını işe saldık. Çatı çevresine ilk soymalar döşenip babaların dikilişini, atkıların atılışını, çıtaların kesilişini, nihayet kiremitlerin döşenip mahyaların yerleştirilişinin sonuna kadar izledim. İşin başından ayrılmadım. Çatı işleri yürürken sıtma bükündeki işleri fen memurunun omuzuna bıraktık. Fen memurunu ancak geceleri görebiliyorduk. Fakat bataklıkta da işler aksamıyordu. Muhtar mektepte uğraşırken İsfendiyar kendiliğinden oraları yokluyordu. Benim asıl şaştığım hem bataklıkta hem de mektepte gönüllü çalışan köy delikanlılarının işlerden hiç kaytarmamaları oldu. Sarı Çavuş ikide bir kulağıma eğiliyordu. Sen keder etme efendi, hele kaydarsın domuzlar. Sonra elindeki boyuna yakın bekçi sopasını sallayarak sırıtıyordu. Haydi öyle olsun, keramet Sarı Çavuş'ta diyelim. Çatı işi bitip ortalık temizlenince bir sabah mektebi açtık. Mektebin açılacağı daha geceden duyuldu. Çocuklar inşaat sırasında da zaten mektebin önden ayrılmadılar. Ama derslerin tekrar başlayacağı gün daha erkenden bahçeye doldular. Uykumdan onların cıvıltılarıyla uyandım diyebilirim. Sonra giyinip temizlenip kapıdan görününce avluda bir çığlıktır koptu. Oynayıp sıçrayarak, bağırışıp el sallayarak her biri kendi dilince şakıyarak beni sardılar. Öyle ki hafızın gelmesine, düdük çalmasına vakit kalmadı. Dershane kapısına sürüklenir gibi vardım, kapıyı açtım. Hepimiz top olmuş gibiydik. Bütün çocuklar birden sınıfa girmek istiyorlardı. Dershanenin içine bir sel gibi yayıldık. Yazı ve hesap derslerinde ilkel de olsa bir takım pratik usullere başvuruyordum. Polatlı'dan satın aldığım kartonlardan birçok harfler, rakamlar kesmiştik. İlk zamanlarda bunlar işimize yaradı. Bir torba harfi ya da rakamı masanın üstüne döküyorduk. Kim bulur 8 rakamını? Kim 98 yazabilir? Dediğim zaman bütün sınıf ayaklanırdı. Yahut da onlara, kim bu harflerden araba yazabilir? Kolay diye çığırışıp yerlerinden fırlıyorlardı. Masanın başında bazen 5-6 çocuğun birden ellerini harf rakam yığınlarına daldırıp bunları birbirlerinden kaparcasına, birbirleriyle yarışırcasına bir şeyler sıralamaya çalıştıkları olurdu. Masa başına yetişemeyenler yerlerinde sıralarında kalemlerine sarılıp istenileni yazarlar, sonra muzaffer haykırışlarla havayı çınlatırlardı. Yavaş yavaş rakamları alt alta dizmek, toplamalar, çıkarmalar yapmakla çocuklar ders dışında da yarışlar tertiplediler. Dersler eğlence halini alıyordu. Bunları masada yapanların sonra tahta başına geçerek orada yazmaları gerekti. O zaman bütün sınıf yarışmanın tanığı, hakemi gibi oluyordu. Düşünme, arama ve bulma toplu bir iş halini alıyordu. Fakat bizim bu basit ve ilkel usulün mektep dershanesinden köy evlerine yayıldığını bilmiyordum. Çocuklar evlerinde pazar artığı kağıt parçalarından harfler, rakamlar keserek ev halkına da tebelleş olmuşlar. Bir gün Semra'nın dedesi beni yakaladı. Bizim evin hali curcun oldu efendi. Senin Semra koca ninesini sana okuma öğreteceğim diye ikide bir önüne oturtuyor. Kadının hali harap ama kadıncağızı bırakan kim? Ben gülümsedim. Gülme efendi, ninesine çullanır durur. A'yı bul, B'yi bul der dayatır. Zavallı nine, yazıyı söktüreceğim diye terler gider, bunamış mı ne? Nine herhalde bunamamıştı. Bunları bana anlatırken o soylu, terbiyeli İsfendiyar'ın gözlerinin içi gülüyordu. 60 yaşında ninesini sana okumak öğreteceğim diye önüne diz çöktüren 10 yaşındaki Semra'yı düşününce ben de güldüm. Bataklıkta iş nihayet tamamlandı. O gece bizim ekmeksiz köyün kurmay heyeti benim odada toplandık. İki masayı birleştirdik. Sandalyemiz iki taneydi ama köyden bir şeyler uydurduk. Sabahtan tavuk buldurmuştum, bulgur getirtmiştim, yumurta, yoğurt da vardı. Kendi bildiğim gibi bir tavuklu pilav hazırladım. Beni masanın ta başına oturttular. Dayattım muhtar otursun diye, kabul etmedi, gürledi. Efendi, başımıza bela kesildin gayri. Geç yerine uzun etme, senden artık kurtuluş yok. Görelim bakalım şu keltepenin kağnısını hangi hendeklere uçuracaksın. Bir taraftan sarı çavuş hem hizmet ediyor hem sırıtarak ellerini ovuşturuyordu. Oh olsun, dinsizin akından imansız gelir. Gördün mü domuz muhtar diye kaynaşıp duruyordu. Bir tarafında muhtar, bir tarafında fen memuru yer aldı. Sonra İsfendiyar, Kurban Dayı, Petel Osman, Geyikli Ali. Nihayet sarı çavuşla sığırtmaç Musa da masanın ucuna iliştiler. Yemek gürültü patırtı içinde yendi. İmam bir tepsi börek yollamıştı. Muhtar tavuklu bulgur pilavını börek yufkalarına sararak yedi. Ben fen memurunun bardağına kimse farkına varmadan biraz fotka koydum. İlk yudumumu alırken göz göze geldik. Haydi sıhhatine der gibi işaretleştik. Yemekten sonra masalar temizlenip örtüler örtülünce fen memuru çantasına davrandı. Çıkardığı krokiyi masaya yaydı. Önce tam bir sessizlik oldu, sonra ağır ağır Behzat ikinci konuştu. Ağalar, aha burası sıtma bükü. Bakın bu benekler sizin köy evleri, şurası üç gözeler. Bakın şimdi karanlık dereyi göstereyim. Fen memurunun kalemi bir takım çizgiler üstüne bütün masa boyunca yürüyordu. Burası da Sakarya yanı. Aha bataklığın kaynakları. Bu büzülen yer var ya, sıtma bükünün ağzı. Seller, molozlar dağ gibi kapatmış. İşte biz şu noktada Keltepe Mektebi'ndeyiz. Bataklık işini konuşuyoruz. Hocam istedin geldik, kal dedin kaldık. İşte sana bir taslak. Benim işim bu taslakla biter. Ondan sonrası mühendis işi, devlet işi. İlk günler gözüm tutmadı. Bu keleş köyle bu yaşlı öğretmen bu işin içine kaynar giderler dedim. Bataklık sessiz, sinsi ve gizliydi. Şimdi ne yaparsınız bilmem. Ankara'da kim okur, kim dinler Keltepe bataklığını? Ama gemini yürütürsen kaptansın. Çünkü devir gemisini yürütenlerin devri. Ama gemisini yürütenin Keltepe'de işi ne? Fakat şu var ki bu bataklık kof. Korkma, dayan. Bakalım işin sonunu nereye vardırırsın? Fen memuru konuşurken kimse ses çıkarmadı. Hatta sanki orada değilmişler ve bu masanın başında bir şeyler konuşulmuyormuş gibi hepsi kendi işlerine dalmış görünüyorlardı. Muhtar kayıtsız görünmeye çalışıyordu. İsfendiyar memurun kalemiyle işaretlediği çizgilere dalmıştı. Sarı çavuş ikincinin arkasında ayaktaydı. Gözlerini açmış, hiçbir hareketi kaçırmıyordu. Sanki fen memurunun haritada bir hatasını yakalamak ister gibi gözlerini dört açmıştı. Her hareketi izliyor, her sözü ezberlemeye çalışıyordu. Fen memuru tam sözünü bitirmişti ki masanın alt başından bir inilti duyuldu. Hoca, Allah taksiratını affetsin ya, gel bu işten vazgeç. Şu keltepenin toprağı zaten gitti, sığırı davarı da can çekişir. Bir işler peşindesin ama ya bu batakla kurursa bu hayvancıklar bir tutam ayrığı nereden bulacak? Bu inleyen sığırtmaç Musa'ydı. Bu iyi yürekli, bu derdi toplu eski redif çavuşlarını hatırlatan ihtiyar neredeyse ağlayacaktı. Ama sarı çavuş bırakmadı. Sen ne anlarsın sırtmaç dayı, dananın kuyruğundan başka. Biz Enver Paşa'yla Kutsü Şerif'teyken Yahudi köyleri gördük ki bataklığın yerinde portakal yetiştirirlerdi. İnekler de orada 40 okka süt verirdi. Eğer muhtar susturmasaydı sarı çavuş daha ötecekti. Havalar serinledi. Polatlı'dan getirdiğimiz sobaları kurduk. Çatı inşaatından bize epeyce parça odun, talaş kalmıştı. Sarı çavuş bunları idare etmek kaygısındaydı. Sınıfa ancak sobayı tutuşturacak kadar bir şey veriyor, benim odaya arslan payı ayırıyordu. Sonra bir kural koydu. Her çocuk mektebe gelirken birazcık tezek getirecekti. Yavrucaklar defterlerinin, kitaplarının üstüne bir parça da tezek kucaklayarak mektebe getiriyorlardı. Bunları gördükçe içim burkuluyordu. Haydi 25 yüzyıl önceki orman denizi Frigya'dan vazgeçtik. Ama daha dün denilecek kadar bize yakın zamanlardaki karanlık dere meşeliklerinin, geyikli ormanlarının yerinde şimdi bütün bu ormanları tüketenlerin çocukları, kucakladıkları tezek parçalarıyla ısınmaya koşarken insanda umutsuzluk duyguları uyandırıyorlardı. Havalar ara sıra yağışlı ve oldukça sert rüzgarlı geçiyordu. Yalnız köy içinin toprağı kumlu, çakıllı olduğu için çamur fazla değildi. Ben artık çizmelerimi giymiştim. Sırtmaç, Musa, Sarı Çavuş ve ben üç çizmeli olarak sanki burasını dışarıdan gelip baskınla zapt etmiş yabancı askerler gibi köy sokaklarında başkalarına yukarıdan bakarak dolaşıyorduk. Dersler normal ilerliyordu. Çocukların okula devamlılıkları muntazamdı. Her çocuk sabahları bir parça tezeğini kucaklayarak mektebe koşuyordu. Ben hiç olmazsa bu kucakta tezek taşımayı önlemek istedim. Düşündük taşındık. İmam bize akıl öğretti. İmam hakkı, muhtar hakkı gibi bu sefer de köye bir tezek vergisi kestik. Hem de yalnız mektep çocuğu olan evlere değil. İmam köylüyü birbirinden ayırt ettin mi yandın. Köyün yükünü bütün köyün kürek kemiğine oturtmalı diyordu. Öyle yaptık. Mektebin arka avlusuna artan ağaçlar, kiremitler de biraz da kerpiç keserek helalarla bir sundurma yapmıştık. Sundurmanın altı birkaç gün içinde tezekle doldu. Polatlı'dan doktorun ilk gelişi köyde bir hadise olmuştu. Doktor yanında bir sağlık memuru iğneciyle geldi. Cipten inince onu önce mektebin çocuklarından görenler karşılamış. Evleri dolaşması ilk gelişinde bile güçlükle karşılaşmadı. Ama sonraları köylüler, hele kadınlar doktoru adeta bekler oldular. Gecikirse sormaya başladılar. En gizli dertleri için bile doktordan akıl danıştıklarını işitiyordum. Bu arada biz de evlerin sağlık fişlerini tamamladık. Öyle ki her muayene gününün akşamı bu fişlerin başına geçen hafız biraz yorulmadan bunları işleyemez oldu. Köyde salgın hastalık, verem, trahom, cüzzam, sıraca gibi şeyler yoktu. 5. dizinin sonu. Sayfa 119.